Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü sohbetimizde mübarek 3 aylar hakkında ve içinde bulunduğumuz Recep ayı, Şaban ayı ve bunun kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza etkileri üzerinde bir sohbet yapmak istiyorum. Bu konuda bilgi vermeden önce de bizim kültürümüzde kandil kavramıyla ifade edilen çoğunluğu, büyük ekseriyeti bu mübarek aylarda, bu mübarek mevsimde toplanmış olan kandillerden bahsetmek istiyorum ki bunlar da bildiğiniz gibi efendim bu ayda Regaib, Miraç, efendim Kadir Gecesi, Ramazan vesaire gibi bizim kültürümüzün hem zahirine hem batınına çok etki etmiş, çok fark edilen ve ayrı bir medeni seviyeyi ifade eden imkanlar, zenginlikler bahşetmiş olan hususlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi halk arasında bu mübarek mevsimdeki mübarek gecelere kandil deniyor. İşin bir, bu kandillerin bir dini tarafı var, bir de kültür tarafı var, folklor tarafı var, sanat tarafı var, edebiyat tarafı var. Bizim kültürümüzde kandil kelimesi hem dini tarafını ifade eden bir kavram hem de bu kültürel tarafını ifade eden bir kavram olarak kullanılıyor. Hatta bunu bazı arkadaşlar özellikle son yıllarda bu kandillerin dini tarafını da inkara yol açacak kanaatler serdeden bazı arkadaşlar özellikle kullanıldığını ve dinimize bu yolla pek çok bid'at sokulduğunu, kandilin de bu bid'atlerden birisi olduğunu ifade etmeye kadar götürmüşlerdir. Bilindiği gibi Osmanlı padişahı 2. Selim döneminde, yani 1566'dan itibaren, kısacası yuvarlak hesapla 16. asırda camiler bu mübarek gün ve gecelerde her zamankinden daha fazla aydınlatılması konusunda, özellikle minarelerde kandiller yakılması konusunda bir emir ve ferman çıkarılmış ve bu gecelerde başta İstanbul olmak üzere öncelikle Selahattin camileri ve ona mümasil camilerin hem içleri hem minareleri hem kubbeleri değişik tekniklerle, kandillerle, mahyalarla, iç mahyalarla, efendim asma kandil denilen bir ipin ucuna bağlanarak geceleri aydınlatılmak istenen camilerin kubbesinden aşağı sarkıtılıp bugünkü şehirleri aydınlatma konusundaki ayrı bir alan olan bir sahanın ilk örneklerini teşkil etmek üzere bir takım aydınlatmalarda bulunmuştur. Bu sebeple de halk arasında bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bilindiği gibi bunlar Mevlid kandilidir, Regaib kandilidir, Miraç'tır, Berat'tır ve Kadir geceleridir. Özellikle geceleri. Bunun için eski kaynaklarda Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir, Leyle-i Regaib, Leyle-i Miraç gibi tanımlar, ifadelendirmeler de kullanılmıştır ama halkın yaygın olarak ve herkesin anladığı, çoluk çocuk herkesin anladığı bir şekilde adlandırması kandil geceleridir. Nitekim biz çocukluğumuzda o günlerde büyükler oruç tuttuğu için, Ramazan'da hakeza oruç tutulduğu için efendim bizim mahalleden görülen Süleymaniye Camii, en büyük cami olduğundan dolayı Süleymaniye'nin kandilleri yandığı zaman mahalleye koşarak kandiller yandı, oruç bozuldu diye bir feryadı figan içinde mahallede bir tur atar, herkesin orucunu bozmasına yardımcı olacağımızı zannederek hem bağırır çağırır hem de koşar dolaşırdık. Efendim bu kandiller tabii kutlanmaları, kandillerin vuku bulmaları da kameri takvime göre oluyor. Bunlar da şöyle belirlenmiştir bildiğiniz gibi. Mevlid kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi, Miraç aynı ayın 27. gecesi, Berat Şaban ayının 15. gecesi, Kadir ise Ramazan ayının 27. gecesi. Burada zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir. Bu da kameri takvimin bizim kültürümüzdeki algılanış biçimiyle ilgilidir. Efendim bu ayların faziletine, önemine, değerine, bu kandilleri hakkındaki hadislere bakıldığında bunların diğer hadisler gibi çok kuvvetli rivayetler olmadığı hususunda bir takım incelemeler vardır ki bunlar doğrudur. Ama Efendimizin mesela Ramazan ayına ayrı bir önem verdiği çok açık ve seçiktir. Recep ayına ayrı bir önem verdiği açık ve seçiktir. Cuma gecesine rağbet edip o geceyi ihyayı tavsiye ettiği açık ve seçiktir. Burada regaib ile ilgili rivayetlerin zayıf olduğundan bahsedilmektedir. Bu da bazı alimler bunların zayıf olduğundan hareketle bu gecenin ihyasını uygun görmemişlerse de bir sosyolojik vaka, bir kültürel vaka olmasından dolayı bazı alimler de bunların yine diğer kandiller gibi yani regaib kandilinin de aynı şekilde kutlanmasını tavsiyeden geri kalmadıklarını görüyoruz. Bu işin dini tarafını ehline bırakmakta fayda var. Yalnız şu kadarını belirtmek icap eder ki, Müslümanların cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde dini ve tarihi olayları hatırlayarak heyecanlarını tazelemeleri, bu çok önemlidir. Ve bu münasebetle bazı merasimleri tertip etmeleri, farklı uygulamalarda, etkinliklerde bulunmalarını da tabii karşılamak gerekir. Hele bugünkü dünyanın şartlarına göre. Aslında dini hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihni bir ve gönülden gelen kalbi bir yakınlıktır ve yatkınlıktır. Yılın birkaç gün veya gecesinde dini hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak, dindar olmanın dünyevi ve uhrevi sonuçlarını tam olarak sağlamayacağı çok açık bir bilgidir. Ancak meseleye günün şartları içinde ve başka milletlerle, başka kültürlerle etkileşim, onların yanında onlardan geri kalmamak noktasından bakıldığında bu münasebetle gösterilen faaliyetlerin doğrudan bir İslami dini vecibe olarak bir emir veya tavsiyesi değil, çeşitli Müslüman toplulukların folkloru, gelenekleri konumunda olduğunu da unutmamak ve bu açıdan meseleye bakıldığında da bunların dini sağlam kaynaklara dayanmayanları hakkında aşırı yorumlarda bulunmamak tabidir. Bir zamanlar hatırımda yanlış kalmadıysa İran'a gittiğimde görmüştüm. El Mevasim vel Merasim fil İslam diye bir kitap gördüm. Efendim bu daha epey önce yazılmış bir kitap olduğunu zannediyorum. 1980'lerde filan, ben 2000'lerde gitmiştim. Bu kitabı temin etmeye gücüm yetmedi, maddi gücüm alamadım ama ve okuyamadım istediğim halde. Bana şu düşünceleri çağrıştırdığını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitabın adı İslam'da Mevsimler, Merasimler, Törenler olarak Türkçe'ye aktarılabilir. Yani her mevsimin kendine mahsus bir özelliği vardır. Dolayısıyla her mevsimde bir takım merasimler, törenler yapılarak o mevsim hakkında bir şuur yaratılmak, o zaman dilimi hakkında zihinlerde, hayat tarzlarında belirli bir etki meydana getirmek gerekli olduğu da bir sosyolojik gerçektir. Bu eser bana her zamanın bir değeri ve her zamanla ilgili çeşitli törenler olduğuna dair bir sosyolojik gerçeği hatırlattığını ve hatta şunu da düşünmüştüm. Arapçada küllü mekanin makal diye bir kavram vardır. Her sözün bir yeri vardır. Yani her mevsimin kendine mahsus özellikleri vardır. İşte 3 aylar denen mevsim de tıpkı bahar ayları, yaz ayları, kış ayları gibi kendine ait bir takım özellikleri daima olmuştur. Bunların bir kısmı Efendimizin uygulamalarına dayanır, bir kısmı da kültürel ve folklorik uygulamalardır. Bu noktadan baktığımızda 3 aylar denen mevsimi feyzü bereketin kültür, edebiyat ve sanat hayatımızda yer bulmuş zamanı değerlendirmek, zamana zemine uygun hareket etmek şeklindeki kaideye uygun düştüğünü hatırlamadan edemiyoruz. Hatta burada hatırlama kelimesini kullanmışken bu mevsimleri, bu zaman dilimlerini, bu zamanda olan olayları her insanın bu vesileyle bir daha hatırlaması, hatırlatması yahut insanlara bu konuda bir fırsat daha sunmak bana göre talebelerin bir tür bütünleme hakkı elde ederek o hakkı yeniden değerlendirmelerini hep düşündürmüştür. Nitekim bir sürü konunun ne kadar ciddi olduğu olmadığı tartışılmakla beraber bir sürü konunun günümüzde bütün dünyada günlere, haftalara ait özel zamanlar olarak belirlendiği günümüz Türkiye'sinde demeyeceğim dünyasında bu uygulamaların en azından bir kısmı dünyevi bakımdan insanları mesut ediyor, heyecanlandırıyor, canlandırıyor. Bir kısmı insani bakımdan aynı etkiyi yapıyor. Bir kısmı hissi ve psikolojik noktalardan beşer üzerinde, insanoğlu üzerinde önemli fonksiyonlar icra ediyor. Bu hatırlanınca da insanları bu kadar mutlu eden hadiselerin bir çırpıda reddedilecek kadar değersiz ve yersiz olduklarını söylemek de mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Üç ayların kıymeti dini kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, bu zaman dilimine ayrı bir önem verilmesine ve ibadetle, dua ile, zikir ile, hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunmasına, bugünkü tabirle de dini duyarlılığın daha yoğun ve canlı olarak yaşanmasına zemin hazırladığı bir gerçektir. Senelerce önce Saraybosna'ya gittiğimde orada daha önce de herhalde söylemiştim, şunu gördüm, camilerde pazartesi ve perşembe günleri özellikle bu üç aylarda Ramazan'ı karşılama toplantılarının yapıldığını, efendim geceleri yatsı namazından sonra camilerde Kur'an ve ilahi okunarak bir nevi gönülleri Ramazan'a açma, gönül kapısını Ramazan için çalma, aralama manasına gelecek faaliyetlerin yapıldığını görmüştüm. Hatta bunları o zaman vazifeli olan İmam Efendi'ye sorduğumda dedim, yani bunlar nasıl, ne zamandan beri var? Dedi ki bizde çok eskiden beri var, bunlar sizin adetleriniz, şimdi biz bunları yaşatıyoruz dedelerimizin adeti diye, ama sizden gelen adetlerdir. Ondan sonraki Balkan ülkelerinde yaptığım ziyaretlerde de bunun bölgelerde farklı olmakla birlikte hemen hemen yaşatıldığını görmüştüm. Şimdi yatsı namazından sonra efendim Kur'an-ı Kerim okumak, ilahiler okumak, vaazlar yahut sohbet meclisleri tertip etmenin dini bir farize olmadığını bildikten sonra bu işleri nafile olarak tatavvuan yapmanın ne gibi bir zararı olduğunu doğrusu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Çünkü bunlar mutlaka riayet edilmesi gereken esasatı diniyeden değildir. Nitekim hadis alimleri Recep ve Şaban aylarının faziletleri hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun zayıf olduğunu ifade ediyorlar. Hani şu bizim hepimizin bildiği ve senelerce duyduğumuz, tekrar ettiğimiz Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır manasındaki dua rivayetinin zayıf olduğu da kabul ediliyor, ortaya konmuştur. Resulullah'a nispet edilen Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır rivayeti ise muahhar kaynaklarda yer almıştır ve Efendimiz'e yakın olarak aslını tespit etmek mümkün olmamıştır. Ama insanın bu mevsimi feyzü bereketi çeşitli ibadat-ı taat ile nafile ibadetlerle zenginleştirmesi, tezyin etmesi, bu gecelerde kurbeti yani Allahü Teala'ya, Resulullah'a, dine, insanlara yakınlığı aramasının da yanlışını söylemek büyük bir mesuliyeti mucip olabilir. Nitekim buradan hareketle mutasavvife bu zaman diliminde ve bir takım alimler onların yanında çeşitli ibadetlerin yapılmasını daima tavsiye etmişlerdir. Mesela bunlardan en yaygın olanı oruçtur. Şaban ve Ramazan aylarının tamamını oruçla geçirilerek, Ramazan'ı da ona farz olanında eklediğimizde 3 aylar orucu diye bir kavram meydana gelmektedir. Bu aslında Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken 2 aylık kefareti bu aylarda tutmakla ilgilidir ve ardından da Ramazan orucu geldiği için pek çok mümin, bilhassa hanımlar bu senede elhamdülillah 3 ayları tuttum diyerek Allah'a şükretmektedirler. Ben şuna eminim ki bu gibi hareketlerde bulunanlara Allah ecrini, sevabını kendi hazinesinden dilediği kadar ihsan edecektir. Ama bunları yapanlar, özellikle Recep Şaban ayında oruç tutmak böyle bir farz olmadığını bildikleri takdirde faziletinden istifade ederler. Efendim, yalnız şunu biliyoruz, mesela Resul-i Ekrem Şaban ayında diğer aylara nispetle daha fazla oruç tuttuğu biliniyor. Sahih hadisler var. Bazen tamamını oruçla geçirdiği de rivayet ediliyor. Ancak 3 aylar orucu diye bir oruç tuttuğunu Efendimizin bilmiyoruz. Bu işin dini tarafıyla ilgili son olarak şunu ifade etmekte fayda var ki bazı alimler bu konudaki rivayetlerin zayıf olduğundan hareketle bunun yerine getirilmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı alimler de Recep ayında ve Şaban ayında oruç tutmayı müstehap kabul etmişlerdir. Bazıları Recep ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın zorunlu bir ibadet şeklinde algılaması sebebiyle de bunu sakıncalı, mahsurlu görmüşlerdir. Ama Hazreti Peygamber biliyoruz ki Tirmizi'nin bir rivayetine göre Ramazan ayı dışındaki en faziletli orucun Şaban'da tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Dini kültürümüzde, folklorumuzda, hayatımızda bu aylara önem verilmesinin sebebi kandil geceleri olduğunu söylemiştik. Regaib ve Miraç kandili nitekim Recep ayındadır. Regaib'i geçirmiş bulunuyoruz. İnşallah Miraç'a da erişerek onun da feyzi bereketinden hissemizi alırız. Şaban ayının 15. gecesi Recep Berat kandilidir ve Ramazan ayının 27. gecesi de Kadir gecesidir. Dolayısıyla bu konularda, yani son iki konuda ayetlerin ve hadislerin bol olduğunu biliyoruz. Bizim kültürümüzde bu gecelerde okunmak üzere çok eskilerden beri, yani 7-8 asır öncesinden bu yana, mesela Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammediyesi'nin okunduğunu, Mevlid gibi okunduğunu biliyoruz. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin okunduğunu, yani Vesilet-i Necat'ın kandillerde okunduğunu biliyoruz. Regaib kandilinde okunmak üzere de tıpkı Mevlid gibi bir eser yazıldığını, eserler daha doğrusu yazıldığını biliyoruz. Ve Mevlid'in dışındaki Miraç kandilinde Regaib ve dışındaki, yani Mevlid ve Regaib dışındaki Miraç kandilinde de Miraci okunduğunu biliyoruz ki bunları daha önceki sohbetlerimizde sizlere arz etmiştik. Bunlar da dini edebiyatımızın şaheserleri ve aynı zamanda dini musikimizin şaheser örnekleri olarak folklorumuza, kültürümüze, dini kültürümüze girmişlerdir. Mesela bakın, çok dikkat çekici bir husus vardır. Osmanlılar'da devlet görevlilerinin aylıkları, ki ona mevacip deniyor, günlük olarak hesaplanır ve 3 ayda bir ödenirdi. Bu mevacip hicri yıla göre her 3 ayın sonunda ödenir ve bunlara kıst denirdi. Birinci kıst Muharrem, Safer, Rebiülevvel aylarının kısaltması olarak Masar. İkinci kıst Rebiülahir, Cemaziyel-Evvel, Cemaziyel-Ahir aylarının kısaltması olarak Receç. Üçüncü kıst içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının kısaltması olarak Reşen. Dördüncü kıst içinde Şevval, Zilkade ve Zilhicce içinde Lezez ifadelerinin kaynaklara geçtiğini ve kullanıldığını biliyoruz. Yani bizim bu aylara, bu mübarek aylara göre, ki her birinin kendine göre de önemi ve değeri vardır, maaşlar bile bu şekilde şey yapılıyordu. Şimdi yine bu manada hatırıma gelen bir meseleyi de sizlerle paylaşayım. Mesela eskiden medrese talebeleri bu aylarda, yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarında cerre çıkarlardı. Cer sözlükte çekmek, kendine çek, doğru çekmek, davet etmek, celbetmek manalarında gelir, manalarına gelir ve halk arasında da, daha doğrusu talebeler arasında, medrese talebeleri, ki onlara molla dendiğini biliyoruz, onlar arasında da cerre çıkmak şeklinde kullanılırdı. Ve özellikle Osmanlılar'da başlangıçtan beri var olduğu anlaşılmaktadır. Müderrisler ve yetişmiş talebeler 9 ay derslerle meşgul olduktan sonra 3 aylarda ve bilhassa Ramazan ayında yakın uzak şehir, kasaba ve köylere giderek camilerde görev yaparlar, vaaz ederler, imamlık yaparlar, Kur'an okurlar, diğer dini hizmetleri yerine getirerek halkı irşada gayret ederler, soruları cevaplandırırlar, çocukları okuturlar ve böylece bir yıl boyunca, yani kalan 9 aydaki harçlıklarını çıkarmak için gelirler elde ederlerdi. Son zamanlarda, yani 20. asra yakın, bunlar biraz istismar edildiğinden bu sefer bazı kanunnameler çıkarılmıştır ve cer adetinin yanlış veyahut istismara açık bir şekilde uygulanmasının önüne geçilmiştir. Mesela Cevdet Paşa meşhur, efendim 19. yüzyıl sonlarında mekteplerin ıslahı sırasında bu usulü de kaldırmak istemiş ve Darül Muallimin Müdürlüğü sırasında yaptığı köklü ıslahatlarla talebenin tahsisatını artırıp mektebe kabul ve imtihan usullerini düzenlerken talebenin ders zamanını yarı yarıya azaltan, bu tabir rapordan alınmış bir tabirdir, cerre çıkmak usulünü de kaldırmıştır. Bilindiği gibi hicri takvim seneyi dolaştığı için her sene cerre çıkılan zaman dilimi bugünkü gibi değil. Bugün mektepler yaz tatilinde bir tatil yapıyorlar. Bir de Şubat'ta kısmi bir tatil yapıyorlar ama bu cerre çıkmak usulüyle talebelerin medreseleri yahut eğitim yaptıkları yerleri boşaltmaları eğitimin ciddiyetini zedeleyen bir usul olarak görüldüğünden bunu kaldırmıştır. Medreselerin ıslahı ve itibarının yeniden sağlanması konusunda yapılan çalışmalarda da, raporlarda da bu usulün kaldırılması teklif edilmiştir. Ayrıca İslami bilgileri öğretmek gayesiyle kasaba ve köylere giden kişilerin iyi örnek olmaları beklenirken, halkı büsbütün dinden soğutacak tutum ve davranışlarda bulundukları da az da olsa tespit edildiğinden, bu iş meşihat makamının bir düzenleme yapması, sıkı tedbirler alması, mümkünse onur kırıcı bu adeti tamamen kaldırılması bile talep edilmiştir. Yani bizim kültürümüzde bu Recep, Şaban ve Ramazan ayları öyle bir çırpıda reddedilecek bir mahiyette bir uygulama değildir. Şimdi bugünkü şartlarla dünü kıyas etmek de yanlış bir kanaate sahip olmamıza sebep olur. Bu sebeple kültürümüzdeki bu uygulamaların yanlışlıklarını ayıklamak ve doğru olan kısımlarını ipka etmek suretiyle ilahiyatçıların, fıkıhçıların, hadisçilerin, sosyologların bir araya gelip nelerin beraberce yapılması, nelerin yapılmaması konusunda farklı sesler her zaman çıkabilir ama âmmenin uyacağı ana bir istikamet tayin etmeleri de gerekir. O sebeple bunu hatırlatarak konuşmamızın bu bölümünü nihayete erdirebiliriz.
Yine teşrif etti Hilal-i Recep. Yine teşrif etti Hilal-i Recep. Çok şükür yetişti canların can.
Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, Enderun sohbetlerinin bu kısmında şimdi artık regaib ve regaibiye kelimelerinin bizim kültürümüzde neler ifade ettiği konusuna daha rahatlıkla girmemiz mümkün olacaktır. Efendim, regaib kelimesi sözlükte kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki ragibe kelimesinin çoğulu olan bir kelimedir. Ve hadis literatüründe, fıkıhta buna eklemek lazım, bol sevap ve mükafat, faziletli amel manasında kullanıldığını, Maliki fıkıh kaynaklarında ise sünnetin karşılığı olarak müstahap, nafile ibadet manalarında kullanıldığını görmekteyiz. Bir de hicri takvime göre Recep ayının, ki 7. aydır o hicri takvimin 7. ayıdır, ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye at olduğu da bilinmektedir. Nitekim geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib kandilidir. Bu kandilin dini mahiyeti hakkında size biraz önce bazı bilgiler verdim. Ama bu bilgilerin dışında şunu eklemek gerekir ki, esas olarak regaib kandilinin kutlanması, kaynakların verdiği bilgiye göre Kudüs'te 448 yani 1056 yani 11. asırda, Bağdat'ta da 480 yani o da 11. asrın sonlarında başladığı görülmektedir. İmam-ı Gazali bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini İhya adlı kitabında yazmıştır. Ebu Talip el-Mekki gibi bazı mutasavvıflar da regaib gecesinden, yani bu kelimeden bahsetmeden, Recep ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehab olduğunu belirtirler. İslam alimlerinin görüşüne göre Hazreti Peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerinde bu kandil bilinmiyor. Böyle bir kandil kutlanmıyor ama böyle bir mübarek kabul edilen gecede ibadet yapmak'ın, dediğim gibi, hem bir bid'at olduğu hususunda kanaat sahibi alimler var, hem de bunun geceyi ihya manasında müminler için bir fırsat zamanı olduğunu kabul eden alimler var. Ve tekrar belirtmekte fayda var ki, mutasavvıflar her zamanı, her anı değerlendirmek konusundaki titizliklerinden dolayı Efendimizin bu konudaki rivayetlerinden aldıkları işaretle bu geceyi de hem oruçlu hem de namaz kılarak geçirmenin faydalı olduğunu söylemişlerdir. Ve bu gece Kur'an okumak, efendim çeşitli hayırlar yapmak, ziyaretlerde bulunmak, dua almak, kaza ve nafile namaz kılmak gibi faaliyetlerin bir mahsuru olmadığını kabul etmişlerdir. Ben epey gençken bu meselelerle ilgili, acaba Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi regaib kandili hakkında ne diyor diye İslam İlmihali'ne baktığımda, kendisinin kandili reddeden bir ifade kullanmadığını, bu geceyi ibadet ederek ihya etmenin hayırlara vesile olmasının umulacağı şeklinde tatlı, yumuşak, şimdi tam o ibareyi hatırlayamıyorum, bir değerlendirmesini görmüştüm. Ve bunun da uygun olduğu kanaatine o zamanlar sahip olmuştum. Daha sonraki dönemlerde benzer tartışmalar, yani Regaip gecesi nasıl kutlanmalı şeklinde benzer tartışmalar olduğunu gördüm, okudum. Ancak Osmanlı devrinde Molla Fenari'nin Regaip gecesi hakkında olumlu bir görüş belirttiğini de öğrenmiştim. Netice itibariyle Regaip kandili böyle bir mevsim-i feyzü bereketin en önemli ilk adımı oluyor. Bu vesileyle edebiyatımızda regaibiye denilen bir edebi türün de ortaya konduğunu belirtmekte fayda var. Bu konuda yazanlar, çizenler, özellikle regaibiye yazanların neler anlattıklarına baktığımızda şunu söylemek mümkün görünüyor. Bilhassa bizim kültürümüzde, yani Türk İslam kültüründe, cami ve tekkelerde bu kandilin özel programlarla kutlandığı görülüyor. Ve Regaibiye adıyla yazılan manzumelerin de bu kutlamalarda okunduğunu yine kaynaklar bize söylüyor. Bu regaibiyelerden bazılarının bestelendiğini, hatta bu arada regaip kandilini konu alan ilahilerin de bestelendiğini ve kandil geceleri gerek camilerde, özellikle de tekkelerde yapılan törenlerde okunduğunu biliyoruz. Bunların ele aldığı en başlıca mevzu, Resul-i Ekrem'in anne ve babasının birbirine layık temiz gençler oluşu, ahlaken çok mazbut insanlar oldukları ve küfüv oldukları, birbirlerine her bakımdan denk oldukları, evlenmeleri ve Hazreti Peygamber'in ana rahmine düşmesi konusu ele alınıyor ve bunun da kainat için bir rahmet vesilesi olduğu ifade ediliyor. Madem ki Allahü Teala ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin buyurmuş, o halde regaip kandili de bu rahmetin ilk adımı olarak vurgulanıyor. Bunun sahih bilgilerle kontrol ettiğimizde bu ana rahmine düşmesi Efendimizin meselesinin tarihi gerçeklere uymadığını biliyoruz, söylemek gerekiyor. Ama şairin muhayyilesi bunu bu şekilde yorumlamış ve birkaç yüz beyitlik efendim uzun kısa manzumelerde yazılmıştır. Regaibiye denilen bu dini edebiyatımızın, dini ve tasavvufi edebiyatımızın bu türünde daha çok mesnevi nazım şekli kullanılmış. Bazılarında kıtalar şeklinde yazılmış, bazı ilahiler yazılmış, bazılarında gazel ve kaside şekilleri tercih edilmiş. Yani edebiyatımızın bütün şekilleri bir araya getirilmiştir. İlk regaibiye yazılması da yine Üsküdar'daki Doğancılar Nasuhi Tekkesi'nde Miraci'nin yazılmasına benzer bir hadise cereyanıyla zuhur ettiği, böyle bir temenniden doğduğu kaynaklarda naklediliyor. Rivayete göre bu vazife bu sefer tekkede bulunan Selahaddin-i Uşşaki'ye verilmiş. O da kısa zaman içinde bir miraciyenin de yer aldığı Matla'ul Fecr adlı 203 beyitlik mesnevisini kaleme almış ve orada hazır bulunanların huzurunda okumuş ve dinleyenlerin takdirini kazanmış. Tarihi hakikatlerle bunları karşılaştırdığımızda bu rivayetin doğru olmadığını görüyoruz. Ama netice itibariyle destan muhayyilesi, menakıp muhayyilesi yahut insan muhayyilesi bu iki eser arasında böyle bir irtibat kurmakta bir beis görmemiştir. Netice nedir? Netice Selahaddin Uşşaki'nin bir miraciye yazmış olması ve bunun da elimizde olması durumudur, vakasıdır. Neticede bunun şu zaman yazıldığı, bu zaman yazıldığından ziyade kültürümüzde tıpkı Miraciye gibi, tıpkı Mevlid gibi, tıpkı Muhammediye gibi bir regaibiye yazıldığı da ortaya çıkmış oluyor. Hatta Selahaddin Uşaki daha sonra eserini Rakimetül Acayip fi Leyletir Regaib adıyla Arapçaya ve Destançe-i Acayip Der Leyle-i Regaib adıyla Farsçaya da çevirmiştir. Bu eserin yazılmasının sebebini Mesnevi'deki şu mısralar ifade ediyor, bilhassa Selahaddin Uşaki'nin neden bunu yazdığını. Şöyle diyor şairimiz, mutasavvufumuz: hikmet ile bu leali-i izam bulmamış bu ana dek silki nizam. Yani bu regaib kandilinin kutlanması vesilesiyle bir regaibe yazılması bu ana kadar nazmedilmemiş. Galiba diyor, burası benim hoşuma gidiyor, siz ne dersiniz bilemem. Galiba tehir ile ol girtgâr, galiba Allahü Teala bunu tehir ederek etmek istemiş fakiri hissedar. Yani beni bu şekilde bir nazm, bir eser meydana getirmek suretiyle sevabından hisse almamı istemiştir. İşte bu sevaptan hisse almak, Regaib Kandili dolayısıyla yapılan bütün işlerin ana hareket noktasını özetleyecek derecededir. Burada mesela bir başka beytini de söyleyelim. Tuhfe-i Zeyn'i makam eden edip, la'li zade ola mahbuli habib diye bir beyti de var. Orada da bunun la'li zade adlı bir kişi tarafından bestelendiği ifade edilmiştir. Fakat yani bunlar çok sağlam bilgiler, günümüze de bestesi gelemediği için değildir. Ama bu konuda ikinci önemli eser olarak da Edirne Müftüsü adıyla son devirde şöhret bulunan Sultan Abdülhamid, Abdülmecid devirlerinde yaşayan Feyzi Efendi'nin bir eseridir. O da Envarül Kevakib fi Leyletir Regaib adlı bir manzume kaleme almış. 1898 yılında kaleme aldığı bu manzumeyi de bastırmıştır. Tamamı 126 beyitten meydana gelen bu manzumede regaib konusu 4 fasıl halinde ele alınmıştır. Ve şu mısralar mesela hatırda kalabilecek mısralardır. Rahmi pake geldi çüd hayrül enham, gönlümüzden açılıp cümle gamam, ede mevla bizleri şadu bekam, diyelim gel essalatu vesselam. Bu diğer kıtaları da birbirine bağlayan bir beyittir ve vurgulanan bir beyittir. Burada da Efendimizin alemlere rahmet olarak dünyaya gelmesiyle vesile teşkil eden ailesi, yani annesi, babası ve onların nasıl insanlar oldukları, ne kadar tertemiz, pırıl pırıl oldukları anlatılmıştır. Efendim Fevzi Efendi, kendisi Selahaddin Uşaki'nin regaibiyesinden haberdar olmadığından diyor ki, ben ilk defa Regaib Kandili'nde okunması için böyle bir eser kaleme aldım ki bu zat da aslında kazaskerdir. Yani Şeyhülislam olabilecek dereceye gelmiş sayılı Osmanlı ulemasından birisidir ve benim tespitlerime göre de 70'ten fazla eser yazmıştır. Eserlerinden medreselerde okunanlardan bir tanesi de akaide dair bir eserdir. Yani bu zat dahi esnafın regaibi ihya etmenin gerekli yahut önemli olduğu noktasında kanaat sahibi olanlarına iktida etmiş. Aynı zamanda şair olduğu için, alim bulduğu kadar da şair olduğu için bir regaibiye kaleme almıştır. Bunların dışında bazı şairlerin de regaib konusunda şiirleri vardır. Bunlardan birisi Üsküdarlı Safi'nin Leyle-i Regaib adlı şiiri. Bir de son devrin gölgede kalmış ama bana göre önemli isimlerinden Recep Vahyi'nin naat özelliği taşıyan efendim eserinde bu konuya yer verdiği mısralarıdır. Aynı şekilde Kemali Efendi'nin de 13 beyit kadar bir naati var. O da regaibi özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla regaib kandili tekkelerde, camilerde, özel meclislerde ihya edilen, özellikle Türk İslam kültüründe ihyasına riayet edilen efendim bir ihya gecesi hükmünde insanların Allah'ın rahmet ve bereketine nail olmak, Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatini ummak konusundaki gayretlerinin neticesinde ortaya çıkan zengin bir kültürün örnekleridir. Ayrıca çeşitli tevşihlerde, naatlerde, münacatlarda, daha doğrusu Hazreti Peygamber'i konu alan eserlerde yer alan regaiple ilgili kısımlarda bestelenmiş ve bu gecelerde yapılan toplantılarda okunmuştur. Bunların da Miraç toplantısında okunan Miraç ilahileri gibi, efendim teravih aralarında okunan Ramazan ilahileri gibi, regaib kandillerinde okunan regaib ilahileri adıyla adlandırılacak bir yeküne ulaştığını söylemek mümkündür. Netice itibariyle içinde bulunduğumuz 3 aylar ve geçirmiş olduğumuz regaib kandilinin bütün alemi İslam'a, bütün dünyaya feyiz ve bereket vesilesi olması niyazında bulunurken, önümüzdeki mübarek günlerin, ayların gerektiği şekilde ihyasına Rabbimizin cümlesimizi muvaffak kılması niyazıyla inşallah bayrama kadar dolu dolu bir feyizli, bereketli, ilahi manada heyecanlı, aşklı, şevkli günler yaşamayı, sıhhat ve afiyetle bu mübarek mevsimi ihya etmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ile hepinize hayırlı 3 aylar dilerim. Kalın sağlıcakla efendim.